Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'mizin izleyenleri, hepinize hayırlı günler diliyoruz. İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız hocamla İslam'a ve Müslümanlara dair meseleleri konuşuyoruz. Meselelerimizi konuşuyoruz daha doğrusu. Acaba daha güzel bir Müslüman olabilir miyiz? İslam'ı unuttuğumuz alanlarımız var mı? İslam'ın aziz olan o izzetini Müslüman'a nasıl taşırız? Ümmet nasıl aziz bir ümmet olur? Dertlerimiz nasıl çözüm bulur? Bunlar etrafında konuşuyoruz. Rabbim doğruyu ilham eylesin yüreklerimize. Sözlerimizi doğru bir şekilde söylemeye muvaffak eylesin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Çok sizi iyi görüyorum hocam. Dinç görüyorum.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Cenab-ı Hak afiyetinizi daim eylesin.
Amin.
Hocam bugün şöyle afiyetten de bahsetmişken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarında böyle ya Rabbi bedenlerimize afiyet ver. İşitme duyularımıza afiyet ver. Gözümüze afiyet ver diyerek bu beden sıhhati üzerinde çok hassas bir duruş, hem Rabbinden niyaz hem de bedenini koruma, kollama noktasında titizlikler görüyoruz. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanlar şu iki şeyden çok gafil. Bir, sıhhatlerine dikkat etmiyorlar. Bir de boş vakitlerinin kıymetini bilmiyorlar anlamında mübarek bir sözünü ifade buyuruyorlar. Bugün şöyle bir hakikaten sıhhat konusunu konuşsak, yani bedenimizin sıhhatini konuşalım, ruhumuzun sıhhatini konuşalım, bunu korumayı konuşalım, tedaviyi konuşalım, arz ediyorum. Ne dersiniz?
Allah muvaffak etsin.
Amin,
hocam.
Amin.
Konuşmaya da, amel etmeye de, ihlaslı olmaya da. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, ortada iki büyük gerçek bilinmesi gerekiyor. Birincisi, müminin bedeni, gözü, kulağı ile organları, eli, ciğeri, dalağı, yani
neyimiz profilimiz,
varsa. Nevimiz varsa, bu Allah'ın emaneti. Biz kendimizi marketten satın almadık.
Çok güzel, doğru.
Bu Allah'ın emaneti. Dolayısıyla hain kime deniyorsa sağlığını bozana da deniyor. İki, güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı Allah katında.
Evet.
İkisinde de hayır var iman ettikleri için. Ama güçlü mümin, bazısı güçlü mümin daha hayırlı.
Daha hayırlı. Evet.
Bu iki şeyi alınca, yani bir, bedenlerimiz emanet. İki, bu emaneti en iyi taşıyan daha hayırlı Allah katında. Bu iki gerçeği aldığımız zaman biz sağlık konumuzu, yani artarsa programımız, vaktimiz olursa ilgileniriz düzeyinde tutamayız o zaman.
Evet.
Başta okuduğunuz dualarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte gözümü, kulağımı, kalbimi benden sonraya bırak diyor.
Ya o da var, evet.
Ne demek benden sonraya bırak? Yani
son nefese kadar bende kalsın.
Sağlıklı yaşayayım, öleyim. Ben öleyim, benden sonra kalbim bozulsun, kulağım çürüsün, gözüm görmez olsun. Bu müthiş bir dua hocam.
Evet, evet, evet.
Son nefese kadar dinamik, son nefese kadar hareketli ve güçlü Müslüman olmak.
Evet.
Bu bir düzey bu dünyada. Böyle işte zoraki yaşıyor, şükürler olsun yaşıyoruz düzeyi değilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin düzeyi demek ki. Bizi bu kurallar, yani bedenlerimiz emanettir, sahibi de Allah'tır.
Yani sadece şöyle emanettir. Yapamıyoruz değil mi hocam? Ya sana ne, bu benim bedenim. İster keserim, ister asarım. Böyle bir
yapamıyorsun.
Yapamıyorsun.
intihar eden bir tür başkasını öldürenden daha fenaya düşüyor. Başkasını öldürmenin mesela savaştı, cinnet geçirdim filan bir sürü bahanesi oluyor. Canımı kurtardım, müdafaa nefis yaptım diyor. Ama intihar eden çok fena. Ebedi cehennemde kalıyor. Yani senin mi ya, kim kimin canını alıyor? Hatta parmağını kesip alamıyorsun.
Alamıyorsun.
Doktor evet. Kesip alıyor. Kangren oldu vesaire bir sebeple. Yani bu bedenler bizim değil, sahibi Allah, Allah hükmeder. Bu da neyi gösteriyor? Bizim sabah namazını kollama. Aman üzerimize namaz geçmesin. Aman Ramazan-ı Şerif'i az kalsın kaçıracaktık orucu. Şeklindeki hassasiyetimiz sağlığımız için de olmalı. Kim için biz oruç tutuyoruz? Allah rızası için.
Evet.
Oruç tutmazsak o gazap edecek. Onun rahmetinden uzak kalacağız diyoruz. Dolayısıyla iftarda veya sahurda doktorun tavsiye etmediği şekilde yemek yemek de orucun mekruhlarından o zaman. Yerine göre o haram.
Evet.
Yani evet. Oruç
hatta hocam şöyle bir şey hatırlıyorum. Hadis değil mi? Oruç tutun sıhhat bulun ya yolculuk yapın sıhhat bulun tarzında hadis-i şerifler var.
Yani sıhhat bulundan biz kolesterol buluyoruz. Ya da işte göbek yağı buluyoruz. Oluyorsa bu bir problem. Meselemiz hocam esasen İslamiyetimizi, dinimizi, namaz, oruç, yaşlanınca tesbih çekmek.
Bundan ibaret görmemek lazım.
Bir tarikata girip eskileri kapatmak gibi anladığımız için elimizde kainata hükmedecek bir din evimize bile hükmedemiyor oluyor bu sefer.
Evet.
Mesela Allah'ın emanetidir sözünde. Ne anlıyoruz biz? Kabe'de Müslümanlar Allah'ın emaneti. Ama müminin bedeni Kabe'den değerli. Hadis yok mu?
Evet.
Mümin daha değerli Kabe'nin taşlarından. Evet. Mümine de mümin Allah'ın emaneti. Yani biz Rabbimizden gelen ne varsa buna razı oluyoruz. Bunu kollamaya çalışıyoruz. Müslümanlığımız bize bunu emrediyor.
Emrediyor, evet.
Biz şimdi mesela bebeğimiz oldu. Bebeğimizin sağlığıyla ilgileniyoruz. Uyumuyoruz. Öksürdü, niye öksürdü bu çocuk diye. Annesi bir yandan, babası bir yandan çocuk o boğulmada daha fazla öksürüyor bu sefer. Bunu keşke bu yavru Allah'ın emaneti diye yapsaydık. Ecir kaynağımız daha büyüyecekti bu sefer. Öyle yapsaydık kendimizi de bebeği kolladığımız gibi kollayacaktık.
Aslında o da kulluğun bir boyutu yani.
E tabii.
Yani böyle kendimizi korumak da kulluğun bir boyutu.
Bir köprü yaptığınızda bir dereye bunu sağlam yapmak da Allah'ın emri değil mi? وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا değil
evet,
mi?
Evet, evet.
E biz köylüler karşıya geçsin diye yaptık. Ne için yaparsan yap Allah'ın mülkünde, Allah'ın kullarının kullanacağı bir köprü yapıyorsun sen. Dolayısıyla bu bir ibadet. Bu dünyayı emanet olarak kullanmanın muktezası. Buradaki şuurumuz hocam, sağlık sorunlarımızla ilgilenmedeki şuurumuz dönüyor. Allah'a itaatimiz ve imanımızla ilgili bir noktaya götürüyor bizi.
Evet.
Ama biz ne kadar oruç tuttuk, ne kadar zinadan, faizden, haramdan uzak kaldık ona bakıyoruz. Sigaradan çürüttüğümüz bir ciğeri
ya
bir faiz gibi günah görmüyoruz. Yanlış.
Hocam işte hakikaten meseleye böyle bakınca çok farklı sonuçlar
çok
çıkıyor.
Çok farklı tabii. Sigaradan ciğer çürütmekle rüşvet yiyip cehenneme girmek aynı kategorinin yasakları. Ya. Birinin ağırlığı öbürüne denk değil şüphesiz.
Evet.
Yani faizin dengi bir günah yok.
Evet.
Aynı mı? Nasıl sabah namazı bütün namazlardan evla, sünneti bütün sünnetlerden evla, ama hepsi sünnet, hepsi namaz, o kategori, o listede hepsi aynı, fakat sabah namazının sünneti bir başka. Evet. Ertelemeyin diye, ihmal etmeyin diye uyarı var. Aynı şekilde Allah için iş yapıyorum, ne yapıyorsun? Cihad ediyorum, ne yapıyorsun? Sadaka veriyorum. Ne yapıyorsun? Yetimleri kolluyorum. Kendi bedenini yetim bırakmaman da senin cihadın olmalı.
Evet.
Çünkü biz şükürler olsun iyiyiz. Boşver gerisi, yaşlandık zaten. Öyle değil. Nuh Aleyhisselam kadar yaşayacağız. Ve o son 980. senede bile cihada hazır bir mümin olarak yaşayacağız. Bu bir hedeftir.
Evet.
Bu hedefi koyuyoruz. Teheccüde gençken kalktığımdan daha iyi kalkacak bir kıvamım olsun. Sağlık sorunu yaşamayayım. Dizlerim tutsun. Mesela oturarak namaz kılma konusu Allah'ın ruhsatı bu değil mi?
Tabii.
Bir alimi ziyaret ettim. Nasılsın, ne edersinden derken işte ortaya çıktı ki zavallı kaç aydır oturarak namaz kılıyormuş. Ben de dedim ki elhamdülillah namaz kılıyorsunuz ya dedim. Ama oturarak kılıyorum dedi. E dedim hocam dedim Allah'ın ruhsatı bu dedim. Başınızın üstüne kılın deseydi ne yapacak dedim. Oturmaya da bak izin veriyor. Ne izin veriyor ama dedi. Onun önünde ayakta durmak daha faziletli değil mi dedi.
Ya.
Ben 75 yaşında kaybettim bu fazileti dedi.
Hocam Musa Efendi oradan hatırıma geldi. Rahmetullahi aleyh. O da son zamanlarda tabii 80 küsur yaşındayken böyle oturduğu yerde namaz kılıyordu. Bir gün yakınlarına demiş ki en çok neyi özledim bilir misiniz demiş. En çok secdeyi özledim demiş. Halbuki ima yolu secde ediyorsunuz.
Allah kabul ediyor.
Ediyor. Gelen. Ama o alnın hakkın huzurunda yere konulması nasıl bir şey demek ki? Bir müminin özlemi hocam yani. Evet.
Elimizde olmayan nedenlerden mesul
olabilir,
değiliz
tabii,
biz.
Elbette.
Yani Rabbimizden geldi. Ama o elimizden olmayan nedenleri 40 yaşından itibaren ki bir gafletimizden dolayı biz mi sebep olduk? Yani mini mini biriktirilmiş hastalık sebeplerinden dolayı mı böyle oldu? Bunun muhasebesini yapmak zorunda mümin.
Evet.
Yani işin hulasası hocam, insanlık sağlık ve boş vakit konusunu çarçur ediyor.
Evet.
Bedava harcıyor.
Bedava harcıyoruz.
Gerekli, gereksiz israf ediyoruz ömrümüzü. Bu mümin için yanlış bir tutum. İnsanlık ne yaparsa yapsın, mümin sağlığına önem vermeli. Mümin gıdadan artık neresi spora kadar her neyse sağlıklı olması onu muhakkak yerine getirmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pratiğinden, dualarından, uyarılarından böyle bir görevimiz olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılıyor.
Evet. Hocam bu İbn Arabi Hazretleri'nin bir şöyle bir kitabı var. Tabii onun içeriği farklı ama Et-Tedbiratul İlahiyye fil Memleketir Rabbaniyye diye. Fil Memleketir İnsaniyye. Şimdi aslında hakikaten demek ki insan kendi vücut iklimini, değil mi? Vücut arazisini diyelim. Allah'ın muradına göre yönetmekle sorumlu.
Sorumlu.
Sorumlu. Onu hem sınır bekçileri olacak, muhafızları gibi koruyacak, kollayacak. Hem de onu Allah'ın razı olduğu şekilde istihdam edecek. Yani vücudun her alanını istihdam edecek. Bu yönüyle hocam baktığımız zaman bedenimize karşı sorumluluklarımız neler diye baksak. Yani ne tür sorumluluklarımız var? Hani diyelim temizlikten başlayan ve belki bu anlamda tedavi gereken hususlarda tedavi olmak ya da olmamak. Bu meselelerle ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi
yani
her şeyden
bedenimize
önce hocam,
karşı
yani hükümler. Bugün insanlık bir ağacı yontup mobilya yapar gibi insanın ta ana rahmindeyken sağlıklı nasıl olacağına dair ciddi bir noktaya geldi.
Evet.
Hatta devletler hastanelerde hasta vatandaşlarını devlet tedavi etmekten çok hastalanmayan vatandaş, hastalanmayan bebek politikaları güdüyorlar. Yani büyük paralar harcıyorlar.
Doğru, doğru. Sağlık büyük harcama.
Yani bu büyük bir nimet. Allah'ın nimeti. Yani nasıl buğday eskisi gibi öyle elle değirmenle değil de hazır böyle paketlenmiş un olarak artık karşımıza çıkıyor. Sağlık da böyle oldu. Bu Müslümanın gözünde bir nimet olarak görülecek. Binaenaleyh biz tıbbın geldiği bu noktayı Allah'ın helalleri dairesinde, zaten haram olmayı muktaza edecek çok bir şey yok. Helaller doğrultusunda tıbbın geldiği bir bu noktayı Allah'ın bir nimeti olarak görüp, nasıl okuma yazmayı öğreniyorsak, nasıl Kur'an öğrenirken tecvid kurallarını öğreniyorsak, buna mecbur hissediyorsak kendimizi, tıbbın sağlıklı insan kurallarını da öğrenmek
zorundayız. O zaman her Müslümanın ilmihalinin bir bölümünde aslında bir böyle bir kendini koruyacak kadar, kendini sıhhatli tutacak kadar bilgi bilmeleri de bir bölüm olarak açmak lazım hocam.
Kesinlikle.
Evet.
Kesinlikle. Yani sağlığımız bizim, bizim bir defa.
Evet.
Bizim bu. İki, eşimiz ve çocuklarımız emanetimizde oldukları için onların sağlığı da bizim sağlığımız gibi değerli. Üç, yani Afrika'ya su kuyusu açmaya, sadaka götürmeye, erzak paketi götürmeye önem verdiğimiz gibi onlara sağlık şuuru kazandıracak hamleler yapmak da önemli. Ben mesela vakıftaki, vakıflardaki kardeşlerimize sık sık tavsiye ediyorum. Ya kaç para harcıyorsunuz filan ülkedeki bir vakıf faaliyeti olarak? İşte diyelim 100 bin dolar harcıyorsunuz. Ya bu 100 bin doları alın, 10 öğrenci getirin. Onları burada kaliteli sağlıkçı olarak yetiştirin. Kendi vatanlarında kendileri hizmetlerini yapsınlar.
Yani evet.
Bu daha değerli, daha akıllıca bir yatırım olsun. Yani taşı ne kadar koli taşıyacaksın oraya?
Evet.
Yani insan yetiştirelim, mühendis yetiştirelim onlara. Tıp adamı yetiştirelim. Netice olarak biz sağlık konusunda tıbbın geldiği bugünkü noktayı Rabbimizin bir nimeti olarak göreceğiz. Bu yani İmam Gazali'nin İhyası'nda yok böyle bir şey diyemeyeceğimiz konulardan bu.
Evet, evet.
Kaldı ki İmam Gazali'nin kendi dönemine hitap edecek düzeyde tıp o da veriyor.
Evet.
Ama hiç diyelim Gazali'nin İhyası'nda böyle bir şey yok. Olmasın. Allah-u Teala'nın peygamberinin aleyhissalatü vesselam bize emirleri var. İşte sağlığımızı korumak, bedenlerimizi bir emanet olarak görmek konusunda. Yani burada bizim tavsiye edeceğimiz şey, biraz önce verdiğim örnek gibi, çocuğun sağlığı ile ilgili camı aç, çocuk hava alsın, şunu yapma, çocuk virüs kapar dediğimiz gibi kendimizi de çocuk kabul edip o kuralları kendimiz için de uygulamamız lazım.
Evet, evet.
Tıp adamlarımıza da, Müslüman tıp adamlarımıza da bu konuda çok ciddi görevler düşüyor.
Evet.
Yani mesela örnek vereyim. Bir diş sağlığı konusu. Yani ki sağlığın bölünemez bir parçası diş sağlığı insanla ilgili. Yani diş hekimlerimiz sadece misvak kullan sünnettir demekle geçiştirmemeli bunu. Çocuk mesela götürüp 3 tane çocuğumuzu diş hekimine götürüp bu çocukların dişlerinde hiçbir problem yok. Siz bir diş semineri verin diye geldim. Kaç para senin muayenen? 1000 lira. Kaç dakika uğraşıyorsun bir muayeneyle? 10 dakika. Bu yavrularıma 10 dakika ders ver demeliyiz.
Dişlerle ilgili.
Tabii dişi.
Doğru, ne güzel.
Dişi diş hekiminden öğrensin.
Evet.
Mesela fizik tedavi yapan bir doktora gidip, kardeşim sen özele geldim ben, 15 dakika ayırıyorsun ya hastaya. Karı koca ve çocuklarım olarak bedenlerimizde nasıl oturup kalkacağız? Koltuğumuz nasıl olmalı? Bize bir seminer ver. İlla tedavi mi olacağım? Hasta değilim.
Hıfzı sıha diyorlar hocam, değil mi? Sıha,
yani, bana, önleyici tıp de diyorlar. Ki bana sandalyen şu şekilde olmalı. Elini şöyle kaldırırsan kasların kopar. Bir talimat versin. Biz de onu hoca efendiye gidip tecvid öğrendiğimiz gibi güzel okumak için, oturup kalkmayı da bir ortopedi uzmanından öğrenelim, bir fizikçiden öğrenelim.
Hocam etrafımızda epey bir doktor var aslında.
Elhamdülillah.
Siz de çok tanıyorsunuz. Bizim de tanıdıklarımız var. Biz onlara bir beden ilmi hali yazdıralım. Öyle ya, onda hoca yazacak hali yok. Değil mi hocam? Bir beden ilmi hali yazdıralım. Kulak nasıl korunur? Göz nasıl korunur? El ayak nasıl korunur? Yazsınlar. Seminerlerini versinler. Kitaplarını yazsınlar. Biz de okuyalım. Belki yazdık diyecekler ama hakikaten böyle...
Yok hocam.
Hocam
beden yazdıkları ilmi hali... kendilerinin anlayacağı kitaplar.
O kadar değil mi?
Bana göre yazacaklar.
Evet.
Ben nasıl onlarca cilt fıkıh kitabını ilmihal diye özetlemiş alimlerim. Ne demek ilmihal? Günlük pratik Müslüman bilgisi demek.
O kadar.
Bunu da o Müslüman öyle yapmalı.
Evet.
Yani doktorlarımız, biz mesleklerini tebcil ediyoruz. Yani işte görülüyor, yani öne çıkarıyoruz. Fakat onların da bir kusuru var. Bir, böyle bir şey sorduğun zaman üniversitede ders verir gibi anlatıyor. Ben bir gün arkadaşım da olan bir doktora dedim ki, bir dakika abi dedim ya, sürütkeni bir daha yazayım dedim. Bir hasta götürmüştüm. Anlaşılmıyor mu dediğim dedi. Yemin ederim anlaşılmıyor dedim. Kendi kendine konuşuyorsun dedim.
Ya.
Yani benim anlayacağım dilden konuşmuyorsun. İki doktorla ya da senin hemşirenle, sekreterinle konuştuğun üslupla benimle konuşuyorsun.
Evet. Aslında hocam hakikaten böyle, biz adına ilmihal diyoruz. Başka bir şey de denebilir. Bu okullarda bile niye ders olarak konmaz ki?
Var ama biz
çok
işte...
Çok bir şey hocam ya. Hiç hatırlıyor musunuz yani?
Sizin bizim zamanımızın okulları değişti hocam. Şimdi daha resimli böyle var. Fakat sınıf geçmek için öğrenildiğinden bir işe yaramıyor.
Bir işe yaramıyor. Fakat çok önemli.
Hocam niye
yani
önemli?
Her yaşta önemli.
Yani mesela hangi şartlarda rükû yapmayabilirsin sorusunu ben bir doktora sormak zorundayım.
Evet.
Ramazan orucu ile ilgili iftar ve sahur menüsünü dahiliye uzmanından öğrenmeliyiz biz. Yani Müslüman doktorlarımız, Allah onlardan razı olsun, cihat halinde onlar. Allah'ın mahlukatının en şereflisine hizmet ediyorlar.
Evet.
Yani bunu böyle bir baskülle falan tartmak mümkün değil, bunun sevabını.
Evet.
Büyük hizmet yapıyorlar. Allah kabul buyursun. Bunu pratikleşmeyi becermeli. Bir de lütfen doktorlarımız vatandaşın anladığı dilden konuşmalıdırlar. Şimdi bana bir gün, bir konumuz dışında da örnek olarak anlatıyorum. Bir arkadaş dedi ki, ben sizi dedi aslında sevmiyorum dedi. Farklı ekolleriz ama dedi, sizi dinlemekten zevk alıyorum dedi. Niye bu böyle dedi. Dedim ki, Allah Teala mecbur beni sana dinletiyor dedim. Ne bileyim diye, ama bana sorarsan dedim, benim dedim dersimi yaptıktan sonra, canlı ders yapmıyorum zaten, sekreter arkadaşlarıma diyorum ki, bakın evde yemek pişiren kadının yemek pişirirken dinleyip de anlamayacağı bir kelime kullanmış mıyım? Sözlüğe bakmaya ihtiyaç olan bir kelime var mı? Ben halkımın seviyesine göre konuşmak istiyorum. Mesela 15 sene önceki derslerimi izleyenler ayet hadislerin metnini okuduğumu göreceklerdir. Artık o metinleri insanlar YouTube'dan hop ileri aldıkları için, yani dinlemeyi anlamadıkları için ve gitgide Arapça, Osmanlıca kelimeler aşağı düştüğü için ben de kendimi değiştirdim, Türkçeleştirdim, daha Türkçeleştirdim konuşmamı. O zaman da Türkçe yapıyorum diye düşünüyordum. Ama Türkçenin seviyesi düştü.
Türkçe. Bu da
daraldı.
Evet. Yani insanlara akıllarının anlayabileceği şekilde konuşun.
Ben artistlik yapamam.
Hikmeti ilave ediyorsunuz.
Artistlik yapamam. Yani ben konuştum, ne yaparsa yapsın, biraz da onlar sözlüğe baksın diyecek durumda değilim ben.
Hocam bazen de anlamasınlar da beni büyük adam sansınlar diye de konuşuluyor.
Allah muhafaza buyursun. Allah yani muhafaza. Rabbimize sığınırız öyle bir şeyden. O cahiliye. başka bir şey değil. Ama bu doktor kardeşlerimizin de şuna şuna dikkat et demeli. Bazıları çok fazla ders vere vere mesela kendilerini kaptırmışlar o işe. Böyle bir gidiyor ki ben ona dilimde niye yara çıktı diyor mu, bağırsak emiyor da şöyle oluyor da mı başlıyor. Ya ben bir kelimeye ihtiyacım var.
Evet.
Yani sana şunu sordum, bunu bana özetle. Yani Müslüman fiziksel olarak tabii ki bir beyin işlevi konusunda biz öğrenecek bir şeyimiz yok tıptan. Yani nörolojinin 6 senede öğrendiği şeyi biz nesini öğreneceğiz? Yani biz tabii. İlgisi yok onun zaten. Ama Alzheimer olmaman için şu gıdalara dikkat et, şunu yap filan demeli. Anneler çocuklarına bir rehber olarak bunu yapmalı. Diyecekler ki şimdi kardeşlerimiz, internette bunlar hep var. İyi de internette çöplük gibi bilgi
çöplük
var.
Çöplük gibi nasıl seçelim?
Güvenli
yani?
Mi güvensiz mi belli değil. Biz nasıl tecvid kitabını güvenli bir hocadan aldık? Hep tecvide örnek veriyorum. Daha kaliteli Kur'an okuma olduğu için.
Evet.
Bu da kaliteli yaşama bakımından. Yani Müslüman oturup bir doktordan bunu öğrenmeli. Bir doktor kardeşimizin de sen benim bir saatimi meşgul ettin dememesi için hakkını da vermeli. Yani
doğru.
Doktor hayırlı bir iş yapıyor diye hep infak edecek durumda değil yani. Bu böyle cimriliğimiz, pintiliğimiz bize hayır, başkasına zarar getirmemeli. Bunu tavsiye ederiz.
Evet.
Aksi takdirde biz kendi kendimize koca karı ilacı diyorlar ya, koca karı ilaçlarıyla bir beni oluştururuz. O da yani sonunda yeni bir zarara sebep olur.
Evet. Evet hocam, kısa bir ara verelim, soluklanalım. Kendimize de dikkat edelim bu arada tabii. Dolayısıyla aziz dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlar, İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız hocamla beden sağlığımızı konuşuyoruz. Daha doğrusu sağlığımızı konuşuyoruz. Hocam, birinci bölümde daha çok beden sağlığımız üzerinde durduk. Elbette önemli. Bu bize Allah'ın büyük bir emanetidir dedik. Bu istediğimiz gibi kullanamayız dedik. Bunu koruyacağız. Mümkünse daha güçlü hale getireceğiz. En güzel kıvamda tutmaya gayret edeceğiz. Bu noktada da tedavi gerekiyorsa tedaviye de koşacağız.
Tedbir ve tedavi.
Evet, tedbir ve tedavi. Her ikisi de bir Müslüman olarak zaten bizim dinimizin de emrettiği bir sorumluluk. Fıtri bir sorumluluk aslında bu. Değil mi? Allah'ın koyduğu bir nizam. O nizamı bozmamak. Sadece kainattaki nizam değil, bedendeki nizamı bozmamak. Şimdi bir de insanın psikolojik dünyası var hocam. Psikolojik sıhhat diyelim. Bugün tabii bu psikoloji dediğimiz alanla ilgili psikologlarımız da yetişiyor. Bunlara da nasıl bakmalı? Bazen şöyle deniyor hocam. Ya psikoloğa gidiyorsun, seni daha da bozuyor. Ya da ne bileyim işte aile terapisti diye gönderiyorsun insanları. Onlar bu işten anlarlar diye. Her ikisine de ayrılmayı tavsiye edip işi bitiriyor. Bu noktada doktor seçmek, şöyle söyleyeyim, hem bedeni sıhhatimiz açısından hem ruh sıhhatimiz açısından doktor araştırması da bizim üzerimize vacip midir?
Bir kere hocam psikoloji dedik ya.
Evet.
Psikoloji hala Avrupa'nın Freud'la başlayan o gayri insani kültüründen arınabilmiş değildir.
Evet.
Yani bizim psikologlarımız yetişirken o mantıkla yetişiyorlar. Sonra işte İbn-i Rüşd, İmam Gazali okursalar biraz toparlıyorlar kendilerini. İşte bir medreseye, bir tarikata intisabı varsa orada kendisini toparlamaya çalışıyor. Yani psikoloji çok yoğuntulması gereken bir bilim hala.
Hala öyle değil mi?
Evet. Maalesef hala öyle. Belki bir 20-30 sene sonra bizim insanımızda psikolojiye müdahale çıkıyor. Mesela tıp o kadar değil. Tıp İslam'ın elindeydi günün birinde.
Tabii.
Yani bir zaman sonra ihmal edildi.
Kültürümüzde hani el ilmu ilmani diye hani ilim tabii. İkidir bir din ilmi var. Bir
de ediyan ve ebdan ilmi.
Beden ilmi var diye O ilmi bile ikiye ayırmışız neredeyse. O kadar önemli bir alan yani orası. Evet.
Yani bu konuda üzgünüz, psikoloji hala yani batılı bile tavsiye edecek bir noktada şu anda.
Geçen hocam bir fakültede bir talebe geldi. İyi bir talebe, iyi okuyan birisi. Hocam dedi, bir hocamız dedi psikoloji dersinde dedi. Ortak bir dersti. Çocuklar ya ara sıra bakınız şeyle hastalarınızı duaya da sevk edin. Dua da psikolojik anlamda sadece psikoloji değil elbette. Bizim duaya inanışımız çok farklı. Hastalarınız için efendim size gelen kimseler için bir şifa kaynağıdır. En önemli şifa kaynaklarından birisidir dedim. Hocam T'yi aldılar dedi hocamızı dedi. Yani böyle hoca söylediğine pişman ettiler neredeyse dedi. Ya sen dua... Yogayı kabul ediyor, duayı kabul etmiyor dedi bize.
Evet.
Bir takım arkadaşlar dedi, adeta dedi. Gerçekten bugün psikoloji ilmi biraz insanın ruhuna dokunuyor mu?
Ne bileyim? Hocam psikolojinin aslında papazlar var zaten. Yani psikolojinin aslı din kökenli. Muharref de olsa bir din kökenli.
Tabii.
Ama ben şunu gördüm. Binlerce diyebileceğim deney içerisinde. Psikoloji bir tecrübe ilmidir hocam.
Tecrübeli.
İnsana temas ede gözünden
anlıyorsun,
hissediyorsun, dudaklarından hissediyorsun. Kendisini savunurken hatalı olduğunu savunduğu cümleden çıkarıyorsun. Yani nasıl savcılar göze bakıp adamı yakalıyorlar. Polis mesela 40 araba geçiyor, birini durduruyor, 50 etsizi yakalıyor. Bu
ilham geliyor herhalde hocam.
Yani tecrübe de öyle bir şey işte. Bir arkadaşı durdurmuş polis, ehliyette aksilik yanında değil filan. Nereden anladınız demiş ehliyetim. Çok dikkatli araba kullanıyordunuz demiş polis.
Bak işte.
Bu dikkatten demiş sizde bir kaçak olduğu belliydi demiş. Yani şimdi psikoloji de böyle bir bilim. Binaenaleyh biz 50 sene önce 80-85 yaşındaki annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz evin doğal psikoloğu olarak vardılar zaten. Onlar diskalifiye olup tek kaldığımız için 25 yaşını bile doldurmamış bir psikoloğa muhtaç hale geliyoruz.
Hatta hocam bir ara o pandemi dönemlerinden çıkışta falan psikologların 3 ay sonrasına, 5 ay sonrasına randevu verdikleri söyleniyordu. Demek ki birçok insan böyle bir ihtiyaç da hissediyor.
Ama 10 terapinin 10'unu doldurmuyor kimse, 3.sünü bırakıp gidiyorlar.
Bırakıp gidiyorlar. Evet.
Yani bu bir üzücü nokta. Psikolog kardeşlerimize diyorum ki yani az ücretle de olsa ömrünüzün bir bölümünü birinin asistanı olarak geçirin. İnsanların umutlarını zebil harcayan bir psikolog olarak geçmişinizde kara bir leke bulunmasın.
Çok doğru.
Yani bir form doldurtturuyorsun. Şunu doldur, şu ne dedi, baban ne dedi, o arada baban nerede dedi. Abi bir dakika yakaladık seni, baban şey yapmış, üzmüş seni. O yarayı atamıyorsun. Maşallah ne keşif yaptın. 45 sene geçmiş. Ya babam öleli 40 sene olmuş zaten. Yani. Baban seni üzmüş, onu yakalamış şimdi. İyi tamam ne yapacağım? İşte baban seni üzmüş, onu atacaksın. At.
Nasıl atacağız?
Yani kitaplarda yazan şeyleri tekrar etmek başka bir şey. Bir kardeşimiz genelde psikologdan da illallah eden dönüp hocalara geliyor.
Hocam bu... sizin çünkü epey bir tecrübeniz var. Az çok duyduğum, bildiğim kadarıyla. Her gün müracaatlarınız var. Onları psikologlara da istişare ediyorsunuz bildiğim kadarıyla.
Yani bir psikologla görüşmesini tavsiye ediyorum. Teamül öyle çünkü. Örfe sadık kalmak lazım. Psikoloğun kontrolünde olmaması halinde belli insanların yasal problemi çıkıyor sonradan.
Tabii.
Bir hocanın da böyle bir yasal yetkisi yok. Dolayısıyla psikologla bağlantılı olmasını tavsiye ediyorum. Şimdi bir gün bana bir hanımefendi dedi ki bir psikoloğa gidiyorum ama dedi benim oğlum ondan dava kur oturuyor önümde dedi. Devlet dairesinde yeni memur olmuş birisi gibi sadece söylediklerimi not tutuyor dedi. Gözümü doldurmadı bu psikolog dedi. Onun için size geldim dedi. Yani psikolog göz doldurmalı.
Evet.
Tecrübesiyle.
Tecrübesiyle. Evet.
Heybetiyle, ilgisiyle. Yani bu aksi takdirde psikoloji zaten ilaç vermiyor insana. Evet. Yani anlat, ben de sana nasihat edeyim demenin adı. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabrı, psikoloji işte.
Psikoloji, evet.
Psikoloji çok iş görecek bir bilim hocam.
Aslında hocam, hoca efendiler evet bir saygın, bir toplumda hala saygınlığını koruyor. Daha doğrusu koruyan hocalarımız da var. Şöyle mi yapmalı? Ya psikoloğa o dinin derin bakış açısını vermeli ya da hocaya biraz psikoloji vermeli. Bilemiyorum.
Her halükarda bir de yasalar var ama.
Tabii.
Yani mahkemeye taşıdığı zaman bir boşanma davasını mesela, biz bir psikologla 2 senedir görüşüyoruz diyorsun. Yeri geliyor mahkeme bilirkişi olarak o psikoloğu çağırıyor. Biz caminin hocasına sorduk, dedirtmiyor mahkeme ama.
Tabii.
Yasal bir kimliği yok.
Yok, tecrübe olarak hani buyuruyorsunuz ya, geliyor işte, ya hocam siz ne dersiniz, ben böyle bir
daralınca geliyor da sıkışınca değil. Da jurnallıyor ama.
He.
Daralınca geliyor.
Dikkat etmek lazım.
Hoca haddini bilmeli.
Tabii.
Yani laik bir toplumdayız. Devlete göre vatandaş var ve diploma var. Başka bir şey yok. Devlet verdiği diplomanın dışında kimsenin bir alana müdahale etmesini istemiyor. Belli bir devlet işleyişi de bunu gerektiriyor. Ayrı bir mesele. Dolayısıyla hoca bu sınırlamaları ve kuralları bilmezse başına bela olur.
Evet.
Beddua da alır zaten. Çünkü bu psikoloji keyfinden insanların geldiği bir yer değil.
Evet.
Beyni daralmış ve kendisine yetmeyen insanlar psikoloğa gidiyorlar. Ya da bir hocaya gidiyorlar. Burada yani bir kere şu bilinmeli ki, hiçbir kimse 3 nasihat dinleyip huzur bulup gitmiyor.
Öyle bir şey yok.
Geniş bir zamana yayıyorsun.
Evet.
Geniş bir zaman, 3., 4. görüşme, 5. görüşme olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bir rahatlık oluyor. Böyle el yordamıyla çabucak hallolacak bir iş değil. Yani pansuman yapıp gönderemiyorsun. Bir de insanlar psikolojik kelimesini hocam suistimal etmeye başladılar. Hem elini ateşin üstüne koyuyor, hem de psikolojim çok bozuk diyor. Senin aklın bozuk. Evet. Ateşin üstüne elini koymuşsun yani.
Evet.
Psikolojisi bozuk kelimesi böyle bir yuvarlamaca, savunma cümlesine dönüşmüş. İdeal olan.
Yani bazen de şöyle de bakılıyor hocam. Ya psikoloğa, ben deli miyim de psikoloğa götürüyorsun diyorlar. Halbuki ehilse o psikolog kardeşimiz, değil mi? Yani netice itibariyle bir çözüm adresi de olabiliyor.
Zaten delireni psikoloğa değil, psikiyatra gönderiyorlar. Yani psikolog delirmemek için gidilen bir yer.
Evet. Yani psikiyatriye giden herkesin de deli olmadığını da söyleyelim bu arada.
Ya doğru insan, hocam? İnsanlar hocam yani çünkü istedikleri gibi anlıyorlar.
Evet, bazı insanlara da psikiyatrik tedaviye ihtiyaç söz konusu olabiliyor.
Hocam kalp krizi de geçiriyorsun, beyin krizi de geçiriyorsun.
Tabii, hepsi oluyor.
Birikimde biriktirdiğin sorunları patlıyor bir gün kafanda. Ya hocam insanız, zafiyetimizi kabul etmedikçe insanlığı kaybederiz biz.
Ya.
Ya zayıf bir mahluksun işte.
Kesinlikle. Tabii.
Yani psikiyatra eskiden ruhi hastalıklar deniyordu. Allah'tan o kaldırıldı da şimdi psikiyatri diye böyle zor telaffuz edilen bir kelime getirildi. Ama her halükarda insanın iç dünyasıyla ilgili destek alması çok önemli. Çünkü şu net hocam, bu tartışılamaz. Bu fani dünyada alim de olsan, hoca da olsan, kimsenin aklı kendine yetecek kadar değildir
değil
hocam.
Evet, evet.
Başkasına dağıtıyorsun, kendine yetmiyor. Terzi söküğünü dikemezmiş ya, berber de ensesini tıraş edemezmiş. Bu akıl meselesi de böyle. Yani çok akıllı, böyle kaş göz işaretiyle başkalarını hayra yönlendiriyor. Kendine gelince bir işe yaramıyor. Elektrikleri kesik oluyor.
Evet.
Yani hocam, bunu ayıplamamak lazım.
Bir şey daha sorayım. Bu da tabii toplumda herkesin, sadece bizim toplumda da değil, başka toplumlarda da. Hocam rukiye ile tedaviye de insanlar psikolojik anlamda daha çok tabii. Ne demek rukiye ile? İşte okuma ile tedaviye çok meylediyor. Özellikle köylerimizde, hatta şehirlerimizde birçok insan hani bazen birçok sahtekara da kapılabiliyor. Bu noktada insanlara ne tavsiye edilmeli? Yani efendim sünnetimizde var. Hani rukiye ile tedavi diye bir efendim kitaplarımızda bu konular var. Ama burada da bazen her şeyi okumak, okuyarak tedavi etmek gibi bir yola tevessül ediliyor. İnternette bile bazen bakıyorsunuz. İşte herkes şifa dağıtıyor. Bu noktalara nasıl yaklaşmalı? Hocam, yani inkar etmek, böyle bir şey yoktur demek, hani hadisleri
yüzlerce biliyoruz. Yüzlerce hadisi inkar etmek olur.
İnkar etmek olur. Böyle bir şey
ayetlere
yok.
Ayetlere bile yani iman doğru açısından temas etmiş geri oluyorsun.
Temas etmiş oluruz. Tümüyle de insanları bazen böyle bir hani ruhi sıkıntıları anlamında falan falan hocaya git, filan hocaya git diye böyle hoca hoca gezdirmek bu da nasıl bir şey yani?
Hocam enseni uzattın mı bir tokat vuran bulunuyor.
Bulunur.
Yani problem burada. Doktora gitmeye üşeniyorsun. Pahalı doktor. Çabuk sonuçlanmıyor. 3 ay sonraya gün veriyor. Gidiyorsun, okunuyorsun, ayağa kalkıyorsun zannediyor. Bir kere bir, kendin okuyacaksın.
Bir kere kendin okuyacaksın.
Baştan savmak yok.
Yok.
İstihareyi kendin yapacaksın.
Evet.
Kiralık istihareci tuttun mu o bir tık aşağıya düştü.
Evet.
Rukiye kendin okuyacaksın. Ayet-el Kürsi'yi, Felak, Nas'ı, İhlas Suresi'ni, Bakara Suresi'ni kendin okuyacaksın.
Kendin okuyacaksın. Evet.
Kendin okuyacaksın. Bu var. İki, bu direkt şurup içer gibi bir tedavi değil. İnsanın beyninin Allah'tan yardım isteme sebebiyle olayların üstüne çıkmasını sağlamak içindir okumak. Yapabilirsin, kaldırabilirsin, taşıyabilirsin, düzelebilirsin, dayanabilirsin. Sözlerini meleklerden duymak için okuyoruz biz.
Adeta evet.
Ve çocuğu da biz okuyoruz mesela. Okuyamayanı biz evet okuyoruz. Dolayısıyla tam anlamıyla psikolojik bir destektir evet bu insana.
Çünkü Efendimizin hayatında da değil mi hocam? Yatmadan önce Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. 3 İhlas, Felak, Nas surelerini okur. Eline üfler. Bedeninin ön tarafında elin ulaşabildiği kadar mesederdi diyor. Şimdi insanın psikolojisinin gerçekten gerek gece gerek gündüz bu anlamda dualarla korunması diye de bir şey var.
Öyle ama bu korunma hocam bir kalp ameliyatı yapar gibi değil.
Değil tabii.
Psikolojik olarak bana dayanıklılık veriyor.
Evet.
Asıl enerjimi hatırlatıyor bana.
Hatırlatıyor.
Dolayısıyla beyin ameliyatı olanında kalp ameliyatı olanın da okuyarak elde ettiği şeyler var. Nedir o? Canım yani bir kalp ameliyatı olduk. Biz gittik bu dünyadan artık. Bir daha ben yürüyemem parklarda. Düşünürken okumadaki feyiz bereket sayesinde niceleri ameliyatla kalktı. Biz de kalktık Allah'a şükürler olsun. Arkamda melekler var benim. Hissiyatı okumayla geliyor işte.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla okumanın etkili olmadığı bir alan yok. Ama bunu ölü diriltecek bir sihir gibi göstermek de yanlış.
Evet.
Yani kimse okuyarak İsa Aleyhisselam düzeyine gelmiyor. Yani okumanın sömürülmesi çok kötü. Şu duayı evet oku. Mesela o bir kağıda yazılmış. O kağıdı arabana as filan kaza olmaz. Bunlar hocam bir sömürü. Allah ıslah etsin demekten başka çolak bulamıyoruz.
Evet, yani evet. Demek ki o zaman hocam şöyle bir özetleyecek olursak. Demek ki bedenimiz Allah'ın bize bir emaneti ve bunu korumak üzerimize farz. Evet. Emanete hıyanet etmek büyük bir günah. Öyle diyelim.
Boyutuna göre de boyutuna göre kebairden veya normal günah. Evet.
Öncelikle sıhhatimiz neyi gerektiriyorsa, gıda olarak neyi gerektiriyorsa, hangi gıdayı almak, hangisini almamak gerekiyorsa ona dikkat etmek önemli.
Tıbbtan bu alanda istifade
tıptan,
etmek. Evet. Tıbbı yabana atmamak.
Tabiplerin, evet, doktorların tavsiyelerini ciddiye almak önemli. Kendimize de, çoluk çocuğumuza da bu hıfz-ı sıha diyebileceğimiz, sıhhati koruma maksatlı onlarla celseler yapmak. Gerekiyorsa bir doktoru çağırıp ondan nasihatler dinlemek kendi hayatımıza da
doktor
önemli
çağrılmaz diyoruz hocam. Ayağa gelen ayağa doktorun gidilir sözünün değeri düşer.
Doktora gidilir.
Doktora gideceğiz.
Doğru, ilmin ayağına gitmek lazım. Ve elbette hem bedenimizin hem ruh dünyamızın sıhhati bizim güzel kulluğumuzu devam ettirmek için önemli olduğu için ruh dünyamızı da koruma adına öncelikle tabii ruh dünyamızı bozacak her türlü şeyden uzak olmak, psikolog tamamen psikolojiyi reddetmiyoruz. Ama orada da seçici davranmak ve kendi ruh dünyamıza hizmet.
Psikolojiyi bir tedavi değil, yönlendirme bilimi olarak görelim.
O daha güzel. Yönlendirme bilimi. Zaten ilaç vermiyor buyurduğunuz gibi. Tıbbın her alanı bir ihtiyaçtan doğmuş. Dolayısıyla elbette bir Müslümanın tıbbın her alanıyla ilgili bilgisi olması zor ama böyle bir durumda uzmanını bulup tedaviyi kabul etmek ya da tedaviye de gitmeyi kabul etmek önemlidir diye düşünüyoruz.
Emaneti yerine getireceğiz.
Evet. Yani tedaviyi reddetmek değil, tedaviyi aramak önemli olduğunu altını çiziyoruz. Okumak da rukye dediğimiz, okumak da dinimizin, Resulullah'ımızın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bunu tamamen efendim hayır ya hep bunlar okumakla olmaz diye bakmayacağız. Okuyacağız efendim. Bu noktada önce kendimiz okuyacağız. Sonra salih bildiğimiz insanlardan da dua isteriz. Onları da okuturuz. Bu noktada da ama kendimizi sadece hoca hoca gezen bir konuma da düşürmemek lazım.
Küçük diyoruz. Bir dipnot daha atalım hocam. Rukiye ile büyü, cin, min işlerini de karıştırmamak lazım.
Tabii.
O ayrı bir sektör.
O ayrı bir sektör.
Sektör. Onlar evet. Sektör hocam.
Maalesef hocam o da çok büyük bir sektör. Maalesef. Yani biraz...
Ama hakikaten... ensesini uzatıyor.
Değil mi? Hazır hale geliyor. Peki efendim. Bir gün de onu konuşalım diyeceğim ama o alan biraz riskli bir alan. Belli olmaz hocam.
Cin çarpar siz hocam.
Yok cin kimseyi çarpamaz hocam Allah'ın izniyle. Bir ara bir hocamız dedi ki ya dedi kapı açarsan herkes girer dedi. Hadi gelsin de beni bir çarpsın da göreyim dedi. Böyle bir meydan okudu. Bizim hepimizin bildiği bayağı hocalarımızdan birisi. Evet aziz dostlar bir programın daha sonuna geldik. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder. İslam ve Hayat programında daha nice meselelerle sizlerle beraber oluruz efendim. Allah'a emanet olunuz.